Padişahın halini bilsin, derdini anlatsın diye ilahi tabibi hastasının başı ucuna götürmesi beyanındadır. Tabibi hastanın ve hastalığın hikayesini anlattı. Sonra onu hastanın karşısına oturttu. O ilahi tabip de hastanın benzini gördü, nabzını tuttu, idrarına baktı. Hastalığın diğer alametlerini ve sebeplerini dinledi. Dedi ki, o kendilerini beğenmiş, gösteriş meraklısı hekimler bu derde deva olarak ne yaptılarsa doğru olmamış. Hastalığı anlayamamışlar. Hastayı tedavi edeceklerine büsbütün hasta etmişler. 105. Onlar hastanın iç aleminden haberdar olmamışlar. Hastaya iftira ettiler. Ben iftira edicilerden Allah'a sığınırım. O ilahi tabip cariyenin hastalığını gördü ve içindeki gizli derdi keşfetti. Lakin bu sırrı sakladı ve cariyenin halini sultana söylemedi. Cariyenin hastalığı ne sarılık ne siyahlık, yani ne safra kesesi ne karaciğer hastalığı. Çünkü odunun kokusu dumanından anlaşılır. İlahi tabip cariyenin inlemesinden gördü ki onun hastalığı gönül hastalığıdır. Vücudu afiyettedir lakin gönlü hastadır. Aşıklık gönül inleyişinden belli olur. Hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir. 110. Aşıkın derdi bütün cismani hastalıklardan ayrıdır. Aşk ilahi sırların usturlabıdır. Aşıklık ister bu baştan olsun, ister o baştan olsun, sonunda bizi onun tarafına götürür. Aşkın şerh ve beyanı için ne söylersem söyleyeyim, kendim aşka gelince bütün söylediklerimden utanırım. Gerçi sözü açıklamak aydınlatıcı olur. Lakin dilin söyleyemeyeceği aşk ondan daha da aydınlıktır. Her bahsi yazmakta çabuk yürüyen kalem, sıra aşka gelince ortasından yarıldı. 115. Aşk şerhinde akıl, o merkep gibi balçığa battı kaldı. Aşkın ve aşıklığın şerhine gene aşk söyledi. Güneşin varlığına delil yine güneştir. Eğer sana delil lazımsa ondan yüz çevirme. Her ne kadar gölge de güneşe bir delildir, lakin güneş her an can nuru bahşedicidir. Gölge masal gibi uyku getiricidir. Ancak güneş doğunca ay parçalanır ve görünmez olur. Dipnot: Şakkul Kamer, Hazreti Peygamber'in gösterdiği ayın ikiye ayrılması mucizesi. Kamer 1. Cihanda güneş kadar garip bir şey yoktur. Can güneşi ise bakidir ve asla gurup etmez. 120. Bu görünen güneş her ne kadar dünya ötesinde tektir ve benzersizdir. Lakin onun resmini yapmak mümkündür. Can güneşi ki feleklere sığmadı. Ne tasavvurda ne madde aleminde onun bir benzeri vardır. İlahi zatın tasvir ve tasavvur edilebilmesi ne mümkün? Hatta onun benzerinin bile tasavvuru muhaldir. Söz, Şemseddin'in nurlu yüzüne erişince dördüncü kat göğün güneşi başını çekti, gizledi. Madem ki onun adı anıldı, şu halde nimetlerinden bir remz şerh etmek de vacip oldu. 125. Yusuf'un gömleğinin kokusunu almış olan can bu demde eteğimi çekiyor. Nice yıllar sürmüş olan o sohbet hakkı için bize onun hoş hallerinden bir halini bir kere daha anlat. Ta ki yer gök neşelensin ve gülsün. Akıl, ruh ve göz yüzlerce defa şad olsun. Bana Şems-i Tebrizi'nin metnini teklif etme. Çünkü ben fenadayım. Çünkü benim zihnim durdu. Onun metine kudretim kalmadı. Fena mertebesine vararak kendinden geçmiş ve ayılmamış bir ruh ister tekellüf yolları arasın, ister gelişi güzel söylesin. Ona bu konuşma yakışmaz. 130. Eşi ve benzeri olmayan o sevgilinin şerhini ben sana nasıl söyleyeyim ki? Şimdi benim bir damarım bile ayık değil. Ey Hüsamettin, bu hicranın ve yürekten akan kanın şerhini şimdilik bırak, bir başka vakte kadar. Dedi ki, beni doyur, zira ben açım, acele et. Zira vakit keskin bir kılıç gibidir. Sofi, İbnül Vakt olur ey dost. Ferda, yarın sözü tarikat anlayışına uymaz. Sen Merdi Sofi değil misin ki bu vakti bırak da bir başka zaman söylerim diyorsun? Veresiyenin mevcudu tükettiğini bilmez misin? 135. Ona dedim ki yarın sırrı örtülü olmak daha hoştur. Kapalı söylediklerime kulak tut. İşi onlardan öğren. Sevgiliye ait sırların başkalarının hikayeleri içinde söylenmesi daha hoştur. Buna karşılık Hüsamettin Çelebi dedi ki, ey çok şeyler bilen, benimle açık ve dolambaçsız konuş. Beni reddetme, bana lütfet. Perdeyi kaldır ve benimle örtüsüz konuş ki ben, üzerinde gömlek bulunan sevgiliyle visali sevmem. Ona dedim ki, eğer sevgili bütün sırlarından soyunup meydana çıkarsa, ne sen kalırsın, hatta senin ne tozun, ne dumanın. Onun için... 140. Ey Hüsamettin, iste, lakin ölçülü iste. Yani taşıyabileceğin kadarını iste. Zira bir saman çöpünde bir dağı kaldıracak takat yoktur. Dünyayı aydınlatan güneş, eğer ona yaklaşmaya kalksaydı, cümle alem yanardı. Benden fitne, kavga ve kan isteme ve bana Şems-i Tebrizi sözünü daha fazla söyletme. Onun esrarını anlatmanın sonu yoktur. Sen yürü hikayeye dön ve onu tamamlamaya bak. İlahi tabibe hastasını gösterir. Kulların içinde derdime derman olacak bir kimse bulamadım. Allah'ım sana geldim diyen Hazreti Ali'nin niyazına benzer bir yalvarışla hastasının derdine bir derman ister. Tabip hastayı görür. Bir bakıma hastayı gösterenin çehresinde hastalığın izlerini bulmaya ve yine padişahın sözlerinde hastalığın sebeplerini anlamaya çalışır. Cariyeyi tedaviye gelen evvelki tabiplerin niçin yanıldıklarını anlar. Onlar gurura kapılmış, bu hastalığı anladıklarını ve iyi edeceklerini sanarak kendi kendilerine iftira etmiş, yanılmışlardır. İlahi tabip güzel cariyenin iç alemindeki derdi sezer. Bu hastalığın sırrını anlar fakat söylemez. Böylelikle ne ölçüde hazık ve anlayışlı bir tabip olduğunu da göstermiş olur. Çünkü o sezdiklerini feraset nuruyla sezmiş. Hastalığın dış belirtilerine dikkat ederek bu derdin herhangi bir vücut hastalığı değil, bir gönül hastalığı olduğu kanaatine varmıştır. Güzel cariyenin vücudu dünya lezzetlerini istemekte, ruhu ise dünya kirlerinden kurtulup asıl vatanına dönmek hasretindedir. Cariyenin duyduğu derin sızı böyle bir sıla sızısıdır. Bir parçası olduğu büyük bütüne karşı bir çekiliştir, bir aşktır. Bu öyle bir derttir ki onu cismani hastalıklarda kullanılan ilaçlarla iyi etmek mümkün değildir. Bu derdin devası doğrudan doğruya sevilendir. Onun güzel ve vefalı çehresidir. Aşk, eski astronomide yıldızlar alemini incelemek için kullanılan ve usturlap denilen alete benzer. Yıldızların sırları, duruş ve davranışları nasıl usturlapla anlaşılırsa, mana yıldızları demek olan ilahi güzelliğe, Tanrı'nın isimlerine, sıfatlarına ait gerçek güzellikler de ancak aşk vasıtasıyla görülür ve anlaşılır. Yıldızları bilmek ve anlamak için nasıl daha iyi ve daha üstün bir alet lazımsa, ilahi sırları bilmek ve hakikat nurunu görmek için de daha derin, daha gerçek bir aşka ihtiyaç vardır. Şu halde aşkın devası, sevenleri her an biraz daha sevgiliye çeken, her an biraz daha onu aratan ve özleten duygudur. Yani bizzat aşkın kendisidir. Onun gittikçe artan hali ve özdeyiş ızdırabıdır. Aşk her şekli ve her haliyle bizi ona götüren yoldur. Burada demek istenir ki, aşk ister iki insan arasında duyulan ve yeryüzünde çok görülen mecazi aşk olsun, ister Allah'la kul arasındaki hakiki aşk derecesini bulsun, neticesi aynıdır. Bir insan bir başka insanda ışıldayan ilahi güzelliğe ister bilerek ister bilmeyerek vurulsun. Aslında vurulduğu güzellik yine Allah güzelliğidir. Onun varlıklarda ve insanlardaki inikasıdır. Mecaz, hakikate götüren köprü olduğuna göre, mecazi denilen insan aşkı da kulu bir gün Allah aşkına götürebilir. Yeter ki bu aşk bir vücut ihtirası, bir nefis hastalığı, kısaca yanılmış veya sapıtmış bir istek olmasın. Her insanda ilahi sevgiyi duymaya, hele anlamaya istidat yoktur. Bu sebeple insanlar arasında beliren aşk, hakiki aşkı duymaya ve yaşamaya bir hazırlıktır. Çok insanda ruhun büyük ve hakiki aşka alışması bu yolda olur. Bu şekilde başlar. Allah bilgisi, hakikat bilgisi yolunda büyük adım demek olan irfan, insana gerçekleri sezdirmeye başlayınca, kişi kendi ikiliğini hakiki aşk ile yok edecek kadar o büyük aşkı duymaya başlar. Aşkın devası yine aşktır demek, mecazi aşkın ızdıraplarını giderecek hakiki aşkı bir deva gibi tatmak demektir. Aşk mevzuunda diğer doğru bir davranış da susmaktır. Çünkü ne kadar söylense, ne kadar anlatmak istense, aşkı bir tarif cümlesine sığdırmak mümkün olmaz. Gerçi akıl, aşkı anlatmak için birçok sırları, birçok manaları beyana çareler bulur. Fakat aşkı akıl vasıtasıyla anlatmaya çalışan da bir gün hakiki aşk deryasına dalma derecesine ulaşırsa, aşkın zevki ve şevki içinde kendinden geçer. Anlar ki aşkı anlatmak için evvelce söylediği sözlerin hiçbiri onu tarif edememiştir. O zaman evvelce söylediklerinin acizliğinden, kifayetsizliğinden utanarak susmayı tercih eder. Gerçi dil nice güçlükleri yenmek, nice sırları aydınlatmak yolunda sihirli vasıtadır. Lakin sevgilerin en büyüğü söylenemeyendir ve söylenemeyenin aşkıdır ki halinden daha iyi anlaşılır. Kısaca büyük sevgileri ifadede hal lisanı konuşan dilden daha açık söyler, daha vazıh konuşur. Kalem bile başka mevzuları yazarken kolay yürür. Sıra aşka gelince kolay yürüyüş durur. Aşk bahsini yazarken onu tutan el öylesine bastırır ki kalemin ucunda iyi yazması için açılan ince yarık baskı şiddetinden yırtılır ve kalem ortasından ayrılır. İnsan aklı da öyledir. Bütün varlıkları anlar ve anlatır da sıra aşka gelince sanki dili tutulur. Miraç hadisesinde Hazreti Muhammed'e Sidre'ye kadar yol gösteren Cebrail'in gidilen yol aklın hududunu aşıp aşkın hududuna varınca, "Ya Resulullah, ben daha ileri gidemem. Buradan bir adım daha atacak olursam tutuşurum, yanarım." demesi de bundandır. Akıl aşkın şerhinde acizdir. Aşk bir gönül ve vicdan hadisesidir. Onu izaha girişecek hareket ve unsurlardan temizlendiği ölçüde aşktır. Aşk anlatmakla değil, duymakla, aşkın ateş gibi olan rengine boyanmakla, kısaca yanmakla bilinir. Güneşi idrak edişimiz, onun nurunu görmemizdendir. Düşüneceksin ki aşk da güneş gibidir. Fakat aşkın ışıkları ermiş insanda, kamil insanın çehresinde ve davranışlarında görünür. Çehreleri gönüllerinin aynası olan ermişlerdir ki, bu aynada ilahi aydınlığı aksettirirler. İlahi aşk nedir? Bunu gözlerinle görmek istiyorsan, ermişlerin yüzüne bak. Ermişlerin gün geçtikçe nur yüzlü ihtiyarlar oluşları gönüllerindeki aşk ışığındandır. Bu mevzuda bir de temsili bir hikaye anlatılır. Bu hikayede her söz bir remizdir. Denilir ki akıl adlı ihtiyar fikir isimli çocuğunu aşk denilen bir mektebe yazdırdı. Çocuk orada bir harf bile öğrenemedi. Fakat bu mektebe bir gün fikir olarak değil, gönül olarak gitme lüzumunu hissedince kitap çantasını elinden attı. Artık aşkın yolunu bulmuştu. Gölge güneşin varlığına bir delil ise de güneşin kendisi değildir. İşte akıl da, aklın dikkat ve müracaat ettiği eşya da bu mevzuda tıpkı gölge gibidir. Güneş ise bizzat hakkın kendisi gibidir. Şu halde akıl denilen gölge, ilahi güneşin varlığına ve aşk aydınlığına ancak bir delil olabilir. Akla anlayış ve bilgi veren de yine canın nurudur. Akıl bu nurla aydınlandıkça aşkı ve sevileni idrake çalışır. Kısaca aklın gözü irfan ışığıyla aydınlanmazsa ne aşkı bilebilir ne de büyük sevgiliyi idrake gücü yeterdi. Nasıl güneş doğduğu zaman artık ayın ışığı görünmez veya aydınlık vermez olursa, hakikat güneşi doğup da gönül Allah aşkıyla aydınlanırsa, akıl denilen kamer de artık görünmez olur. Göz o zamana kadar akıl vasıtasıyla idrake çalıştığı eşyayı görmez olur. Görse bile bu eşya artık geceleri uyumak için dinlenen masallar gibi insana rehavet verir. Gittikçe ağırlaşan ve kapanan göz kapakları ardında varlıklar gölgeleşir, silinir ve kaybolur. Garip hakikatte Allah varlığından kopup ondan uzak düşen kimsedir. Vatanlarından ayrı düşüp yabancı illerde bedbaht dolaşan garipler gibi yegane hakiki vatanı olan Allah diyarından ayrı düşmüş ruhlar da bu garipliği az veya çok hissederler. Güneş de böyle bir gariptir. Uçsuz bucaksız fezada dolaşır, gezer. Baki olan ve grubu olmayan tek güneş ise can güneşidir. Can güneşi hakkın sıfatlarıdır, onun tecellisidir. Hakkın kendisinde tecelli ettiği ermiş insandır. Güneş her ne kadar görünüşte benzersiz gibiyse de nakkaşlar onun resmini yapmaya muvaffak olmuşlardır. Fakat can güneşinin resmi yapılamaz. Aslında o kainata doğduğu halde belki de göz kamaştırıcı aydınlığından onu görmek, onu çizmek mümkün değildir. Can güneşi Allah'tır. Onun tecellisidir. Hakikat-ı Muhammediye denilen sır veya hakikat odur. Şeyh Galib'in bir şulesi var ki şem-i canın fanusuna sığmaz asumanın beytinde ifade ve terennüm edilen can şulesi de odur. Hazreti Ali buyurmuştur ki aklın bildiği ve tasavvur ettiği her şey Allah tarafından yaratılmıştır, mahluktur. Böyle olunca Allah'ın kendisini ve aşkını göz önüne getirmek aklın bilgi ve idrak ölçülerinin üstünde kalır. Şems ile Şemseddin yani güneşle Şems-i Tebrizi arasında bir münasebet düşünmek ne güzel. Çünkü Şems-i Tebrizi can güneşidir. Onun yüzündeki nur bizzat ilahi nurdur. Nitekim güneşin bir bulut ardına girmesi şu anda büyük mana ifade ediyor. İlahi nur karşısında güneş, birlik deryasına katılan bir ermiş gibi, kendi vücudunun yokluğunu anlamışçasına gözlerden uzaklaşıp görülmez oluyor. Güneş, Şems-i Tebrizi'nin yüzündeki nuru görmüştür. Madem ki yine Şems'i andık, burada bir sır açıklayalım. Yusuf'un kokusunu getiren gömleği yıllardır görmeyen gözlerine sürdüğü zaman Yakup peygamberin gözü açılmış görmeye başlamıştır. Biz de burada nurdan bir gömlek gibi bize hakikatin kokusunu getiren Şems-i Tebrizi'yi andık. Onu anmamızla beraber aynı gömlek Çelebi Hüsamettin'in de gözlerine değdi. Yusuf'un gömleği nasıl Yusuf'un hakikatinden bir işaretse Şems'in gömleği de İlahi hakikatten bir müjde, bir beşaret oldu. Hüsamettin'in gözleri bu hakikate açıldı. Bunun içindir ki o can, yani Hüsamettin eteğimizi çekiyor. Bizden dilekte bulunuyor. Bize Şems'i anlat, diyor. Bize Şems ile sohbetlerinizden birini anlat. Öyle ki nefsimizin yerleri ve gönlümüzün gökleri onun nuruyla dolsun. Halbuki ben bunu söyleyecek halde değilim. Çünkü yokluğun, fenanın şevki, bu halin hayranlığı içindeyim. Yokluğu tatmak, bütün varlıklarla birlikte Hakk'ın birliği deryasında yok olmanın zevkini ve şevkini tatmak halidir. Bir ruh bu hale erdi mi, onun artık ne söyleyecek bir sözü, ne övülecek kimsesi, ne de söylemeye ve övmeye takati olur. Bu hal, yaratılıştan beri açıkça söyleyemeyenin hali gibidir. Engin bir sükût halidir ki her şey ancak bu sessizliğin içinde dilsiz, kelimesiz ve sessiz söylenir. Böyle bir kendinden geçmişlik halinde hele o benzersiz sevgili için dil ne söyleyebilir? Şems-i Tebrizi'nin nurlu yüzünden perde kaldırmak, yani onun sohbetinden ve aşkından söz açmak işini bir başka zamana, bir ayıklık devrine bırakalım dediysek de Hüsamettin bir kere onun nuru ve aşkı cazibesine tutulmuş bulunuyordu. Bize zamanın değerini bilen bir arif kişi azmiyle ben açım dedi. Ben mana ve hakikat gıdasına muhtacım. Bana irfan sofrasından ve ilahi aşk şarabından sunmalısın. Çünkü ömrün vadeye tahammülü yoktur. Hazreti Muhammed dünya için hiç ölmeyecekmiş gibi fakat ahiret için hemen ölecekmiş gibi hazırlanınız diyor. Bütün iman büyüklerinin birleştikleri hakikat bu. Bugün sen bir işi yapacak durumda isen o işi yarına bırakma. Ola ki yarın gelir fakat dünyada sen bulunmazsın. Gerçek bir sofi ancak zamanın çocuğudur. Geçmiş ve geleceği bir yana bırakarak içinde bulunduğu zamanın kadrini bilir. Yaşadığı her anı değerlendirmekteki fazilete inanır. Ta ki arifi vasıl olana kadar. Dipnot. Tasavvuf lisanındaki İbnül Vakt, vaktin oğlu deyimi bunu ifade eder. Henüz yokluk, fena mertebesine ulaşmamış sofiler için zamanın her anını değerlendirmek tabii bir vazifedir. Buna mukabil zaman ve mekan bağlarından kurtulup Allah'ta baki olma derecesine eren faniler vardır ki bunlara arif-i vasıl denir. Onlar zamanın hakikatine erdikleri için vaktin hükmü altından kurtulmuş, hatta zamanı kendi hükümlerine almış velilerdir. Tasavvufta bu dereceye erenlere de Ebul Vakt, vaktin babası, zamanın efendisi denir. Ruh bir kere arif-i vasıl oldu mu, yani zaman ona değil, o zamana hakim oldu mu, Artık onun için zamanın hükmü kalmaz. Mevlana, sen zamanı hükmü altına almış ermişlerdensin. Ben ise ancak senin gibi bir zaman sahibinin İbnül Vakti'yim. Beni gelecek zamana salma. Beni içinde bulunduğum zaman içinde mana ve irfana doyur, dedi. Dedim ki, sana ermişlerin hikayesini anlatıyorum. Sana en güzel sevgiliyi örtüler içinde gösteriyorum. Bu örtüler onu görmek faziletinden mahrum olanlara yâri göstermez. Onlar bu hikayeleri sadece falan veya filanın başından geçmiş vakalar sanırlar. Arif kişi ise hikayelerin perdeleri altında saklanan manayı anlar. Ben sana ermişlerin veya başkalarının hikayesinde işte bu manayı anlatıyorum. Canım gibi sevdiğim Hüsamettin yine de ısrar etti. Bana söylerken örtüyü kaldır. Üzerinde gömlek bulunan sevgiliyle visal olmaz. Bana sırları örtüsüz göster, dedi. Dedim ki, büyük sırra birdenbire erişilmez. Ona derece derece yükseleceksin. Bu sırları altında ezilerek değil, farkında olmayarak kaldıracağın zamanı bekle. Hakikat güneşi de dünyayı aydınlatan güneş gibidir. Kendisine yaklaşanları yakar. Her ruh ona istidadı ve imkanları ölçüsünde yaklaşabilir. Ruhun aşması gereken dereceleri geçmeden büyük nura varması mümkün değildir. Miraç gecesinde Cebrail'in Sidre'ye geldiği zaman, eğer bir adım daha atarsam yanarım, dediğini hatırla. Aziz Hüsamettin, acele etme. Aziz Hüsamettin, üzerine Hakk'ın nuru vuran dağ, bu tecelliye ansızın uğrayınca parçalandı. Musa düşüp bayıldı. Onun hakikati nuruna derece derece ulaşmaya sabrı olmayanların, derece aşmak isteyince buna takat getiremeyerek yanmaları yazıktır. Büyük manası anlaşılamayan, sırrına varılmayan ve kadri bilinmeyen Şems-i Tebrizi'nin bu sırları açıkça söylenseydi, ortalıkta ne fitneler olur, ne başlar kesilir, nice kanlar dökülürdü. Onun için beni daha fazla söyletme ve zamanı gelmeyen hakikatin zuhurunu bekleme. Fena makamını herkes idrak edemez. Şems-i Tebrizi'nin anlaşılamaması yüzünden Konya'da çıkan fitneyi, kopan karışıklığı ve çekilen ızdırabı unutma. Biz hikayemize dönelim. Şems'in sırları bu hikayenin manasındadır. Zira hikayedeki ilahi tabip Şems-i Tebrizi'dir ve öteki mağrur ve taslak tabipler de henüz aydınlanmaları mümkün olmayan, kendilerine irfan nuru vurmamış nasipsizlerdir. Laf-ı güzaf erbabıdır.